Bu programımızda değerli dinleyicilerimiz, Tanrı sözünden yorumunu yapmakta olduğumuz İbranilere Mektup 9. bölüme geldik. Konumuz Melkizedek düzenine göre kahin olan Rab İsa Mesih'in kahinliğidir. Bize birbirleriyle büyük bir tezat oluşturan iki hizmet sunulmuştur. Levili hizmeti, Harun'un kahinliğinin hizmeti burada dünyasal bir tapınma çadırında gerçekleştiriliyordu. Yeryüzündeki bu tapınma çadırı, cennette olanın, Rab İsa'nın bugün hizmet ettiği tapınma çadırının sadece bir örneğiydi. Cennetteki bu tapınma çadırı daha iyi bir tapınmayı sağlar. Birçok insan yasaya, 10 emirin görüş noktasından bakar ama İbranilere mektup yasaya tapınma yeri ve kahinliğinin görüş noktasından yaklaşır. Bu yaklaşım günah sorununun çözümünü vurgular ve yazarın da belirttiği gibi yasa hiçbir zaman günah sorununu çözümlememişti, ortadan kaldırmamıştı. Çünkü diyor 10. bölüm 4. ayette boğaların ve erkeçlerin kanı günahları ortadan kaldırmaz. Önceki antlaşmanın da ruhsal hizmete özgü kuralları ve yeryüzünde bir tapınağı vardı. Bir çadır kuruldu, dış bölümdeki eşyalar şunlardı: şamdan, sofra, kutsal sunu ekmekleri. Bu bölüme kutsal yer denir. İkinci perdenin gerisinde kutsallar kutsalı denen iç çadır vardı. İçinde günlük yakılan altın sunakla antlaşma sandığı orada dururdu. Baştan başa altın kaplı, antlaşma sandığında içinde manna saklanan altın testi, Harun'un filizlenen asası ve antlaşma levhaları vardı. Sandığın üzerinde yücelik kerubimi günahları gideren bağışlamalık yerine gölge salardı. Şu anda bunları ayrıntılarıyla konuşamayız. Bunlar böylece kurulmasıyla kahinler her zaman dış bölüme girip ruhsal hizmetlerini uygularlar. Ama iç çadıra yılda ancak bir kez yalnız baş rahip girer. O da hem kendisinin hem de halkın düşünmeden işlediği günahlara karşı sunmak üzere kan getirmeden giremez. Böyle okuyoruz İbraniler 9. bölüm 1-7 ayetler arasında. Bununla da değerli dinleyicilerimiz bu programımızda İbraniler 1. bölüm 1-7 ayetler arasına bakacağız. Şimdi 1. ayette önceki antlaşmanın da ruhsal hizmete özgü kuralları ve yeryüzünde bir tapınağı vardı diyor. Dünyasal tapınak bizim genelde düşündüğümüz biçimde dünyasal anlamında değil, bu dünyadaki bir tapınak, yani bu dünyadaki malzemelerle yapılmış bir tapınak anlamındadır. Belirli bir uzunlukta, belirli bir genişlikte, belirli bir yükseklikte yapılmıştı ve insanlar buradaki tapınakta belirli bir töreni yerine getirirlerdi. Bu anlamda dünyasaldı. Yazar onu cennette olan tapınma çadırıyla biraz daha karşılaştıracak. Bu çadır kuruldu diyor 2. ayette. Dış bölümdeki eşyalar şunlardı: şamdan, sofra, kutsal sunu ekmekleri. Bu bölüme kutsal yer denir. Bir çadır kurulmuştu. Yeniden tapınağa götürülmediğimize dikkat edin. Bu noktaya bir örnek verebilmek için Herodes'in yaptırdığı tapınaktan hiç söz edilmemektedir. O sırada 3. bir tapınak var olduğu halde tipleme verildiğinde yazar bunların hepsinin gerisine Tanrı'nın çölde Musa peygambere verdiği basit yapıya döner. Bir çadır kurulmuştu ve bu dünyanın malzemeleriyle yapılmıştı, kurulmuştu. Cennetteki çadır örnek alınarak kurulmuştu ama göreceğimiz gibi ondan çok daha aşağı bir düzeydeydi. Kutsal yer denilen bölüme. Tapınma çadırının kendisi 13,5 metre uzunluğunda, 4,5 metre genişliğinde ve 4,5 metre yüksekliğinde olan büyük bir altın kutuydu. İki bölüme ayrılmıştı. Birincisi, içinde belirli eşyalar bulunan kutsal yerdi. Bu eşyalar kutsal ekmekler için masa ve altın kandildi. Sonra arka planda altın sunak ve duayı simgeleyen buhur sunağı vardı. Burada hiç kurban sunulmamıştı. ikinci perdenin gerisinde kutsallar kutsalı denen iç çadır vardı. İçinde günlük yakılan altın sunakla antlaşma sandığı orada dururdu. Baştan başa altın kaplı antlaşma sandığında içinde manna saklanan altın testi, Harun'un filizlenen asası ve antlaşma levhaları vardı. Sandığın üzerinde yücelik kerubimi günahları gideren bağışlamalık yerine gölge salardı. Şu anda bunları ayrıntılarıyla konuşamayız diyor yazar 3-5. Ayetler arasında. Kutsal yerden bir perdeyle ayrılmış olan ve sadece baş kahinin girebildiği en kutsal yerde iki parça eşya vardı. Burada akasya ağacından yapılmış, içi ve dışı altınla kaplanmış bir kutu olan antlaşma sandığı, sandığın üzerinde adı merhamet bulunan yer olan çok süslü bir üst vardı. Kan buraya konulurdu ve onu merhamet bulunan yer yapan da buydu. Çünkü kan dökülmeksizin bağışlanma olmaz diyor Tanrı'nın sözü. Altın buhur sunağı, yani altın sunak. Burada bir değişiklik yapıldığına dikkat edin. Altın sunağın kutsal yer yerine en kutsal yerde olduğu söyleniyor. Neden içeriye alınmış? Kutsal yerle en kutsal yer arasındaki perde ince sarılmış iyi mısır keteninden yapılmış ve içine keruvlar dokunmuştu ve Rab İsa'nın bu insanlığını temsil ediyordu. Çarmıhta İsa Mesih öldüğü zaman yaşamını, insansal yaşamını verdi ve o anda perde ortadan ikiye ayrıldı. Bu yüzden ikiye ayrılıp yırtılan perde Tanrı'ya giden yolun tamamen açık olduğunu temsil eden bir biçimde kaldırıldı. Çünkü bu yol, evet, Mesih İsa'dır ve bu yolu Mesih İsa açmıştır. Benim aracılığım olmadan babaya kimse gelmez demişti İsa Mesih. Yol, gerçek ve yaşam benim. Benim aracılığım olmadan kimse Tanrı'ya gidemez. Perde ikiye ayrılmıştı ve bugün Tanrı'nın huzuruna kadar gidebiliriz dostum. Ama altın buhur sunağı ve altın sunağı ne oldu? En kutsal yerin içine konuldu. O büyük kefaret günü Harun, merhamet bulunan yere serpmek için kanla gelir ve içi kömür ve buhurla dolu buhurdanlığı alıp en kutsal yere girerdi. Buhur sunağını içeriye transfer ediyordu. Sunaktan içi üzerinde tatlı kokulu buhur bulunan, yanan kömürlerle dolu buhurdanlığı alıp en kutsal yere götürür ama sonra geri getirirdi. Ve bunu bir sonraki sene ve ondan sonraki sene hep yapması gerekiyordu. Ancak bizim duada aracımız olan büyük bir başkahinimiz vardır. Kendisi her zaman altın sunakta bizim için dua etmektedir. Bu arada onun dualarının duyulduğunu söylemek istiyorum. Bu yüzden altın sunak içeridedir ama aynı zamanda dışarıdadır. Çünkü sizler ve ben ona dua aracılığıyla yaklaşıyoruz. Haberci Pavlos Romalılar 5, 1 ve 2. ayetlerde şöyle diyor. Bu nedenle iman sonucu doğrulukla donatılmış olarak Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla Tanrı'nın önünde barış içerisindeyiz. İman ederek içerisinde bulunduğumuz bu kayraya onun aracılığıyla girme hakkına kavuştuk. Kavuştuğumuz Tanrı yüceliğinin umuduyla da övünç duyuyoruz. Yazar ayrıca antlaşma sandığında bulunan şeylerden de söz eder. Sandığın içinde altından yapılmış man testisi vardı ve bu Mesih'in şimdiki hizmetinden söz ediyor. Kendisinin olanları besler dostum. Onları sözüyle besler. İsa Mesih yaşam ekmeğidir. Kutsal kitap Tanrı'nın fırınıdır. Eğer ekmek isterseniz almak için gitmeniz gereken yer orasıdır. Ve Harun'un filizlenmiş asası. Bu Mesih'in ölümü ve dirilişinden söz etmektedir. Çünkü ölü bir asaydı ve içine hayat gelmişti. Antlaşmanın taş levhaları Rab İsa Mesih'in yasayı yerine getirdiğini temsil eder. Ama şimdi bunların ayrıntılarına giremeyiz diyor yazar. Yazarın söylemek istediği şey, vurguladığı şeyler kahinlik ve tapınma olduğundan, tapınma çadırından daha fazla söz edecek vakti olmadığıdır. Gerçek tapınmanın ne olduğu ve nasıl tapınmamız gerektiğiyle ilgilenmektedir. Bunların böylece kurulmasıyla kahinler her zaman dış bölüme girip ruhsal hizmetlerini uygularlar. 6. ayet. Kahinler her zaman çadırın ilk bölmesine girer. Kahinler sürekli olarak dış bölüme giriyorlardı. İşleri hiçbir zaman bitmiyordu. Bugün giderlerse yarın ve öbür gün ve ondan sonraki gün yine gideceklerdi. Kahinlerin yıllar boyu sürekli olarak bu töreni gerçekleştirmelerinin kendileri için epey monotonlaştığını tahmin ediyorum. Bunun tekrar edilmesi bile yeterli olmadığını, bir kerenin yetmediğini gösteriyordu. Ancak Mesih İsa'nın kutsal yere gittiğini göreceğiz. Onun sadece bir tek kez gitmesi gerekiyordu. Tapınma görevlerini yerine getirirler diyor yazar. Bu Tanrı halkının kendisine tapınması her şeyin nihai hedefiydi. Bu bir tapınma düzeninin izlendiği bir topluluktan değil, gerçek tapınmadan söz ediyor. Gerçek tapınma yapıldığında bu bizleri ona tapınabileceğimiz bir şekilde Mesih'in huzuruna çeken bir tapınmadır. Tapınma sözcüğünün kökü, değer sözcüğünün köküyle aynıdır. Tapınmak, birisine layık oldukları bir şeyi vermektir. Rab İsa Mesih bizim övgümüzü ve hayranlığımızı almaya layıktır. Bu tapınmadır ve bundan sonra da hizmet gelir. Gerçek tapınma her zaman hizmete götürür. Rab İsa Mesih çöldeki sınanmasının ortasında şeytanı şöyle yanıtladı. Çekil şeytan! Kitapta şöyle yazılmıştır. Sadece Tanrı'nın Rab'be tapınacak ve yalnız ona hizmet edeceksin diye yazılmıştır. Matta 4 ayet 10. İnsanlar Mesih'e gerçekten tapınıyorlarsa, bir şey yapmalar için onlara yalvarmanız, ısrar etmeniz ve iteklemeniz gerekmez. Çünkü gerçek tapınma insanları hizmete götürür. Birçok vaiz insanlara bir şey yaptırabilmek için onları para vermeye, hastaları ziyaret etmeye, öğretmeye, ilahi söylemeye teşvik ederek çok zaman harcar. Gerçek tapınma insanları hizmete götürecektir. Onun bunun dürtüsü değil, gerçek tapınma bizi hizmete götürür. Bu tür tapınma ancak İsa Mesih aracılığıyla mümkündür. Tapınma çadırındaki törenler insanları hiçbir zaman Tanrı'nın huzuruna çıkartmadı. Sadece başkahin en kutsal yere gidebiliyordu. Ama diyor İbraniler 9:7'de iç çadıra yılda ancak bir kez yalnız baş rahip girer. O da hem kendisinin hem de halkın düşünmeden işlediği günahlara karşı sunmak üzere kan getirmeden giremez. Şimdi büyük kefaret gününden söz ediyor. Bunun adı Yom Kipur'du. Bir anlamda İsrail ulusunun yaşamında en yüksek gündü. Bugün başkahin ulusun günahları için en kutsal yere giriyordu. Ve bunu yaptığından ötürü ulus bir yıl için daha kabul ediliyordu. Büyük başkahinimiz bugün bizim için en kutsal yere Tanrı'nın huzuruna girmiştir değerli dinleyicilerimiz. Ve sizler bunun geçmişte başkahinin her yıl sadece bir yıl girip içeride kalmadığı, sadece aceleyle dışarı çıktığı geçmişten ne kadar daha iyi olduğunu görebilirsiniz. Hatta tarihi yazılar kahinin ayağına bir ip bağlandığını söyler. Çünkü eğer yanlış bir şey yaparsa o anda ölürdü ve onu o iple dışarı çekip yeni bir başkahin getirmeleri gerekirdi. Bütün bunlar çok harika ve yüce şeyler. Başkahinimiz sizin ve benim için Tanrı'nın huzuruna girdi ve bugün oradadır. Birisi İbraniler 9 ayet 24'ü biraz farklı bir şekilde tercüme etmiştir ve bu noktada onu size aktarmak istiyorum. Çünkü diyor Mesih, insan eliyle gerçeğinin planına göre yapılmış bir kutsal yere değil, Tanrı'nın önünde bizim için durmak için cennetin içine girdi. Musa peygamber Tanrı'nın yüzünü görmeyi istemiş ama kendisine hiç kimsenin Tanrı'yı göremeyeceği söylenmiştir. Ancak sizlerin ve benim dostum Tanrı'nın önüne çıkmış bir başkahinimiz vardır. Ona bazı törenleri yerine getirerek tapınmıyoruz. Ona mumlar ve buhur yakarak ya da güzel bir sunak hazırlayarak tapınmıyoruz. Bazı topluluklar böyle şeylere biraz fazla dalmışlardır. Bir vaiz dostumun topluluğuna son gittiğim zaman Rabbin sofrası için kullanılan masanın üzerinde neden bir haç olduğunu sordum. Sadece o değil, mumlar da var. Onları da gördün mü dedi. Dikkat etmemiştim ama masanın her iki yanında birer tane mum vardı. Bunlar insanların tapınmalarına yardımcı olmak için dedi. Dostum, eğer bu tür bir yardıma ihtiyacınız varsa gerçekten tapınmıyorsunuz demektir. Kuyu başındaki kadın İsa'ya insanların Tanrı'ya nerede tapınmaları gerektiğini sormuştu. İsa, içtenlikle tapınanların babaya ruhta ve gerçekte tapınacakları saat geliyor. İşte o saat şimdidir. Baba da kendisine böyle tapınanları arıyor diye yanıt verdi. Bir başka vaiz arkadaşım Yahudilere müjdeyi bildirmekle çok ilgileniyor. Topluluğunda Yahudiliğin geleneksel simgesi olan üzerinde 7 mum bulunan 7 kollu bir şamdan vardır. Bunu Yahudi halkına karşı bir sorumlulukları olduğunu hatırlamalarına yardımcı olması için bulundurduğunu söyledi. Topluluklarımızda böyle bir şeye ihtiyacımız varsa o zaman Tanrı'ya gerçekten tapınmıyoruz demektir dostum. Böyle bir şeylere ihtiyacımız yoktur. Babaya yürekten, içten, ruhta tapınmak gerekir. Sizlerin ve benim Rabbin huzuruna çıkıp onun önünde olmanın tatlı buhurunu burunlarımızla değil, yüreklerimizle, ruhlarımızla ve kafalarımızla koklayabilmemiz ne kadar harika olurdu. Onun yanımda oluşunun tatlılığının bilincinde olmak, Rabbin sözünün ışığında yaşamak ve yaşamımda her gün bir gerçeklik olması için dua ediyorum. Aynı şeyi sizler için de büyük bir şevkle istiyorum. Üzerinde emzik olan biberonumuzu bir kenara bırakmamız ve Tanrı sözünün etiyle beslenmemiz gerekir. Yeryüzündeki tapınma çadırından daha iyi bir tapınma çadırında hizmet eden büyük başkahinimiz olan Diri Mesih'in huzuruna çıkmamız gerek. Diri Mesih'e bugün tapınabiliriz. Kutsal Ruh bununla dış bölüm durdukça kutsallar kutsalına giden yolun daha açıklanmadığını belirtiyor İbraniler 9 ayet 8. Yani bütün bunlar Tanrı'nın önüne giden, aslında Tanrı'nın yüzüne giden yolun henüz açılmadığının bir resmi ve bir tiplemesiydi. Bu şimdiki zamana ilişkin bir simgedir. Buna göre ruhsal hizmet sunanın vicdanını yetkinliğe erdiremeyen armağanlar ve sunular getirilir. Yalnızca yiyecekleri, içecekleri, ayrımlı yıkanmaları ve bedene ilişkin buyrukları kapsayan uygulamalar, bunlar ancak tanrısal düzen gelinceye dek geçerlidir. İbraniler 9, 9 ve 10. ayetler. Tapınan ve hizmet sunan kişinin vicdanını yetkinliğe erdirmeyen sözü, tapınan kişiyi yetkinleştiremediğini olarak okunabilir. Tanrı'ya giden yol aslında üç giriş ve bölümle engellenmişti. Yani insanlar sadece dış girişe gelip kurbanlarını getirebilirlerdi. Eğer bir adam küçük bir kuzu getirirse, bu kuzu kendi yerine öleceği için onunla özdeşleştiğinin işareti olarak elini onun üzerine koyardı ve kahin işe oradan devam ederdi. Kuzu kesilir ve tunç sunağa konurdu. Kuzuyu getiren kişi girişten öteye giremezdi. Sonra kutsal yere sadece kahin girebilirdi. Ve en kutsal yere ne kahin ne de halk girebilirdi. Oraya sadece baş kahin girebilirdi. Bu yüzden tapınma çadırı geçici bir düzenlemeydi. Ayinler ve düzenler sadece kısa bir süre için verilmişti. Şimdi Mesih bizleri Tanrı'ya götürebilir. Ama bizi oraya ancak o götürebilir. Kendisi yol, gerçek ve yaşam benim dedi. Benim aracılığım olmadan babaya kimse gelemez. Gerçek tapınma böyledir değerli dostum ve gerçek tapınma insanı hizmete yöneltir. Bir kere Tanrı'nın huzuruna girdiğimizde hizmet konusunda hiçbir sorunumuz olmayacaktır.